Ayrım 30.
Önemli olan kitleleri bu mücadeleye katabileceğin yol, tarz katılımcı yol ve karşı tarafın bu katılımı engellemesini ortadan kaldıran yol. Yani karşı tarafı da hesaba katan bir çözüm. İşte bu noktada aynı soru yeniden karşına çıkıyor. Sen hiç silahsız ve barışçıl bir karşı devrim gördün mü? Bundan sonra görebileceğinin karinesi nedir? Sosyalistlerin insan kafataslarını basamak yaparak iktidara tırmanmak gibi bir hevesi olamaz. Sen şu ya da bu şekilde iktidar olduğun zaman iktidarını şiddet kullanarak geri almak isterlerse ne yapacaksın? Sovyet devrimi iktidarı almaktan ziyade iktidarı korumak için bir silahlı devrim niteliğini kazanmamış mıydı? Üstelik bundan önce de çoğunluğun iktidara gelmesini azınlığın karşı devrimi yine şiddet kullanarak engellemek isteyince tamam vazgeçtim diyebilir misin? Ama bu soruları yanıtlayabilmek için silahlı sosyalizm, silahsız sosyalizm, illegal sosyalizm düşüncesi, legal sosyalizm düşüncesi gibi anlamsız ikilemler yaratmanın yararı yok. İllegal sosyalizm diye kafanı kuma gömmeni zaten aklı başında hiç kimse senden istemez. Ama legal sosyalizm dediğin zaman sosyalizmi var edebilmek için ilgili mercilerin yasalarda yapacağı değişiklikleri mi bekleyip duracaksın? De jure sosyalizm yerine de facto sosyalizmden söz etmen ve bunu fiilen meşru yollarla inanılır ve uğruna mücadele edilebilir bir dava olarak tanımlaman daha akıllıca bir söylem ve tercih olmaz mı? Sosyalizme bugüne dek barışçıl geçiş mümkün olmadı. Bugüne dek barışçıl geçişin mümkün olmadığı koşullarda iktidarın alınmasından, devrimden önce ya da sonra iç savaşın gündeme gelmiş olması, bundan sonra da sosyalizm ile iç savaşın birlikte düşünülmesini zorunlu kılmıyor mu? Tarihin dersleri, eskiden böyle oldu diye bundan sonra da böyle olması kaçınılmaz mı? Tarihsel olarak bugüne dek sosyalizm demokrasinin en zor gerçekleşebileceği koşullarda gündeme geldi. Barışı ifade eden demokrasi ile savaş iç içe gelişti. Bu sosyalizmin demokrasi nosyonu bakımından başlangıçtaki tarihsel paradoksunu ortaya çıkarmadı mı? Sosyalizmde demokrasinin imkanları yerleşip yerleşemeyeceği bu kritik dönemin nasıl aşıldığına da bağlı olmadı mı? Sanırım bu soruya şöyle bir yanıtı sen de tatminkar bulmazsın. Sosyalist demokrasi eşittir proletarya diktatörlüğü. Yani emekçiler için demokrasi, burjuvazi için diktatörlük. Bu formülasyon belki başka soyutlama düzeyindeki soruların yanıtı, örneğin nasıl yarı devlet olunabileceğinin ya da olunamayacağının. Ama burada vereceğin yanıtın da bununla bir bağlantısı olmalı. Peki ama ne? Bunu ben de şimdilik pek bilemiyorum. Yalnızca sormasını biliyorum. Eğer sen de sosyalizmi organikleştiren bir kitle partisinin ancak legal ve barışçı bir sosyalist çalışma tarzıyla mümkün olduğunu düşünüyorsan, ikilemdeki saçmalığı paylaşmaya mecbursun. Peki ama tercihlerini şöyle kavramlaştıramaz mısın? Silahlı ya da silahsız yerine meşru, o halde meşruiyetini gerekli, yeterli, inanılabilir ve kendine katılımı sağlayabilir olman da arayabilirsin. Legal ya da illegal yerine de facto, böylece fiili meşruiyetten yana olabilirsin. Çünkü de jure demokrasinin en revaçta olduğu koşullarda dahi karşında her daim fiili, de facto yasaklar bulunuyor ve bunlar TCK'dan filan daha kahredici, daha baskıcı oluyor, yerinde infaz filan gibi. Sosyalizmin yaşanılan tarihsel dönemindeki parti devrimden önce muhalefette ve devrimden sonra iktidarda, aynı zamanda bir iç savaş partisi olarak örgütlenmek zorunda kalmıştı. Parti bu özelliği ile demokrasi bakımından kaçınılmaz ikilemlerle karşılaşmıştı. Bu noktada bir savaş partisinin, savaşa göre örgütlenmiş bir partinin, aynı zamanda barışı, demokrasiyi hayata geçirirken yüz yüze geleceği ve kendisinden de kaynaklanan handikapları tanımlamak, anlamak çok zor değil. İşte bu tür sorular ile devrim tartışmasından örgüt tartışmasına geçmeye mecbursun. Sosyalizmin ideolojik sorunlarını tartışırken örgütlenme sorunlarından da kaçınamıyorsun. Çünkü devrimden önce Devrimci Savaş Partisi'nin bünyesindeki demokraside devrimin hangi yollardan ve nasıl gerçekleşmekte olduğuna göre ve ne türden bir devrimci yol izleneceğine göre kurumlaşabilir. Ama ilke olarak bu her durumda savaşçı, komünist bir örgütlenme olmalı, öyle değil mi? Ama nasıl? Devrim sürecinde kitleleri iktidarlarını almaya örgütlerin ve partinin ile hazırlayacaksan ve bu da barış örgütü olmayacaksa, öncü savaşçı parti aynı zamanda savaşçı komünist bir parti olabilecek mi? Evet, nasıl? İstersen konuyu dağıtmamak için yanıtını örgütlenmeye dair dertleşirken arayalım. Dahası var. Sosyalizm devrimin izleyeceği yol sonucunda mı, politik devrim ile iktidarın ele geçirilmesiyle mi kurulmaya başlayacak, yoksa toplumsal politik bir devrimin yolu üzerinde mi kurulmaya başlayacak? Sosyalizmin ideolojik sorunlarını tartışırken, devrimi nasıl yapacağın sorusundan kaçamayışın, devrim modeli tartışmasını yapman, devrime ayaklanma yoluyla mı, halk savaşı yoluyla mı, yoksa bir başka yoldan mı yapacağına karar vermen anlamına gelmiyor. Önündeki sorun biçim, model filan değil, tarz ve içerik. Devrim tanımı gereği önce yapıldığı toplumsal formasyonu değiştirse söz gelimi, Fransız toplumu bir devrim ile nasıl değiştirilebilir? Fransa'da işçilerin ayaklanmasıyla bir devrimin yapılabileceğine kadar inandırıcı geliyor. Fransa'da işçiler görünür bir gelecekte ayaklanabilir mi? Ya da Amerika'da? Ama Kürdistan'da köylüler pekala ayaklanıyorlar. Kürdistan'da devrim mi söz konusu, yoksa ulusal özgürlük mü? İkisi de aynı mı? Ne gibi? Hazırda bir yanıtın var mı? Bizatihi devrimin barışçıl olamayan bir yol üzerinde gelişmesinde ortaya çıkan sorunlara bulunan çözümler, sosyalizmin bugüne dek şekillenişini etkilediğine göre, aynı çözümlere benzer şekilde mecbur kalırsan, yine aynı şekilde etkilemez mi? Aynı yanıtı vermezsen, yahu bu iş barışçıl dönüşüm şeklinde olsun dersen, bu kez de bir başka biçimde etkiler. Örneğin Alain Deschlis'inde olduğu üzere, bu iki yanıttan birini verdikten sonra ise, devrim modelini değil ama devrimin tarzını aramaya mecbursun. İktidarı almakla yetinen bir tarz mı, yoksa iktidarı almayı amaçlamakla yetinmeyen, iktidarı almadan önce de emekçilere iktidarı kullanmayı öğreten bir devrim tarzı mı? Sosyalistlere mal edilen kriz beklentisi ile devrimi hayal etme, töhmetini bir kenara bırakırsan, devrim sürecinde kitleleri kendilerini yönetmeye, sosyalizme hazırlayabilmenin, yani halk iktidar organlarının nüvelerini yeşertebilmenin imkanlarıyla yüz yüze geldiğini görebilirsin. Bugüne dek yaşanan tarih, sosyalizmin nasıl biçimlendiğini, hangi yönetim metotlarının tercih edileceği konusundaki imkanların ve imkansızlıkların, politik devrimin sonucunda açığa çıktığını, ama bunların devrimin izlemekte olduğu yol üzerinde belirdiğini ve üstelik devrimi tarz bakımından belirlediğini göstermedi mi? Elbette bu aynı zamanda devrimin gerçekleştiği ülkenin tarihsel özelliklerine, bu ülkedeki toplumsal formasyonun gereklerine göre dayatılmış bir belirlenimdir. Elbette devrim zamanın ve mekanın koşullarına göre gerçekleşebilir. Bugüne dek yaşanılan tarihte çoğunlukla devrimin izlediği yolda devrim modeli bakımından Sovyetik, genel, ayaklanma ve halk savaşı iki ana model olarak kabul edilirdi. Diğerleri ise bunların çeşitlemesi. Bunlar artık tarihte kaldı diye düşünebilirsin ve kendi tarzını yaratmaya mecbur olduğunu da, ama tarih öğretmekten hiçbir zaman vazgeçmez. Genel ayaklanmada iktidarı alan parti, senin partin, iktidarını korumak uğruna iç savaşı göze aldı. Halk savaşında ise muhalefetteki parti, yine senin partin, iktidarı almak için iç savaşa, hatta ulusal savaşa mecbur kalmadı mı? Genel ayaklanma yoluyla yapılan devrimde iktidarı almadan önceki iç savaş nispeten kısa, iktidarı aldıktan sonraki iç savaş nispeten uzun sürmüştü. Halk savaşı yoluyla yapılan devrimde iktidarı almadan önceki iç savaş, hatta bazen ulusal savaş, oldukça uzun ve iktidarı aldıktan sonraki iç savaş nispeten kısa oldu. Bu farklılık ne ölçüde önemli ya da anlamlı? Genel ayaklanmayla iktidar alındıktan sonra, karşı devrimin çıkardığı karşı ayaklanmanın yol açtığı iç savaşı da kazanmak zorunluydu. Devrimin bir iç savaş olarak geliştiği bu koşullarda, devletteki baskı aygıtlarının etkisinin azalması yerine artması ve giderek kurumlaşması bakımından çok elverişli bir ortam oluşmuştu. İktidar henüz yeni ele geçirildiği için kitleler kendi kendilerini yönetmeyi öğrenmekten uzaktılar. Devletteki baskı aygıtlarının iç savaşın kazanılması uğruna etkinlik kazanması, bürokrasinin de etkinlik kazanması demekti. Emekçiler kendi kendilerini yönetmeyi öğrenmeye fırsat bulamadan iktidarı bürokrasiye devretmiş olmadılar mı? Oysa iktidarın uzun süreli bir halk savaş süreci sonucunda iç savaşın büyük ölçüde kazanılmasından sonra alınabilmesi farklı bir durum yaratabilir miydi? Yenik düşmüş bir karşı devrimden, direniş gücünü büyük ölçüde yitirmiş, düşmandan iktidar alındıktan sonra devrimin bir iç savaş olarak sürmesi ihtimali azalmamış mıydı ya da bu süre kısalmamış mıydı? Halk savaşı süreci boyunca iktidarın parça parça kazanılması, emekçilerin iktidara hazırlanması, yönetmesini öğrenmesi ve yönetmeye alışmaları nedeniyle devlet, Sovyetlerdeki gibi iç savaş sürecinde biçimlenen iç savaş devleti niteliğinden uzaklaşan ve baskıcı devlet olmak zorunda kalmayan tarzda örgütlenemez miydi? Baskıcı olmayan devlet yumurtasız omlet midir? Hayır, yarı devlettir. Teori böyle diyor. Ne var ki pratik olarak bu da henüz yalnızca bir kavram. Kavramın anlamını kavrayarak amacı elde edebilmekten ya da amacı yeniden kavramlaştırmaktan, yeniden üretmekten başka çözüm olabilir mi? Çin'de, Vietnam'da iktidarın uzun süreli bir halk savaşı süreci ile parça parça ele geçirilmiş olmasına karşın, emekçi halk kitlelerinin kendi kendilerini yönetmeleri bakımından Sovyet devrimindekinden daha fazla mesafe alamadıklarını biliyorsun. İktidarın parça parça alınmasına karşın, savaş koşullarında kitlelerin yönetim bakımından eğitilmelerine elverişli ortam oluşamadı mı? Savaşın ihtiyaçları yine her şeyin üstüne mi çıkmıştı? Neden böyle oldu? Kitlelerin iktidarlarına kendi kendilerini yönetmeye hazırlanması bakımından sorun, halk savaşı modelinin ayaklanma modelinden daha elverişli olup olmaması sorunu değil öyleyse. Söylemiştim, ülkede hangi devrim modelinin geçerli olduğu bir tercih sorunu değil, ülke koşullarının dayattığı bir çözüm biçimi. Ayaklanma ve halk savaşının her ikisi de barışçıl olmayan yol olduğuna göre, ayaklanma modelinde barışçıl dönemde kitlelerin evrim dönemi, çalışma tarzı ile iktidara hazırlanması ya da halk savaşı modelinde kitlelerin uzun ve sürüncemeli bir savaş içinde iktidara hazırlanması, yalnızca bu kitlelerin iktidarı alabilmelerinde işe yaramış olmuyor mu? Hangi devrim modelinde ve hangi ülkede olursa olsun, emekçiler kendilerini yönetmeyi önceden öğrenememişlerse sonuç aynı. Öyleyse emekçilere bunu öğrenmeleri için, bu yönde hazırlanmaları için devrim sürecinde alınmış önlemler lazım. Bu konuda tarihin dersleri sana teorideki ve pratikteki yaklaşım eksikliğini gösterebilmeli. Sosyalizm bir süreç, teorini ve pratiğini yeniden üretebilmelisin, eksiğini tamamlamak üzere. Tarihteki iki modelde savaşçı ve senin modelinde kaçınılmaz savaşçı olacak olsa bile, anlatmaya ya da sorgulamaya çalıştığım şu. Önemli olan senin önce bir devrim modeli filan tasarlaman değil, önemli olan şimdi bu modelleri de kitlelere iktidarı kullanmalarını önceden öğretmek yönünde aşmak zorunda oluşun, teorisinde de pratiğinde de. Barışçıl ya da barışçıl olmayan biçimler altında gerçekleşen propaganda, ajitasyon, örgütlenme çalışmaları ile kitlelerin bilinçlenmesi ve iktidarı alma mücadelesine hazırlanması, seferber edilmesini yeterli görmeyen bir anlayışı ve tarzı çözümü nasıl bulacaksın? Her koşul altında barışçıl ya da barışçıl olmayan çalışma tarzında kitlelerin kendi öz deneyimleri ile kendilerini yönetmeyi öğrenmeleriyle ve kitlelerin hem öğretmeni hem öğrencisi olma ilkesinin kitle çizgisinin esas alınmasıyla mı? İşte bu ilkeyi kitlelere önderlik ederken onların yöneticisi olmalarına imkan tanıyan bir anlayışı, kitlelerin yaratıcısı inisiyatifini nasıl açığa çıkarabilirsin? Sosyalizm düşüncesi halk tarafından nasıl kavranılmalı ki iktidar olabilsin? Düşünceler böyle bir güç iktidar haline nasıl gelebilir? Kitleler nasıl öğrenebilir, nasıl bilinçlenebilir? Sosyalizm bu soruların yanıtlarından başka bir şey olabilir mi? Ve bu yanıtların başında devrim gelmez mi? Hangi devrim modelini kullanırsan kullan, iktidarın ancak parça parça, elbette özel biçimler kurumlar altında alınabileceği ve ikili iktidar koşullarının sürece yayılacağı bir devrimci mücadele perspektifi, tarzı gerekli değil mi? Bu perspektifi, tarzı ikili iktidarı kısa süreli olarak mümkün gören Leninist devrim teorisini ve iktidarın parça parça alınmasını, kızıl-siyahi iktidarlar üsler ile sınırlayan halk savaşı teorisini yeniden üretirken, sorgularken, ortaya koyduğun birleşik devrimci savaş yaklaşımı bunun ipuçlarını vermiyor mu? Bu teorik ipuçlarını, iktidarın parça parça alınması ve ikili iktidar olgusunun sürece yayılması yönünde geliştiremez misin? Bu anlayışın çeşitlenmelerini farklı koşullarda, farklı biçimler altında yaratabilirsin. Örneğin, yerel yönetimler bu anlayışın propagandası ve uygulanması bakımından sınırlı olsa da elverişli bir platform oluşturamaz mı? Bunun ötesinde, kitlelerin bulunduğu her örgütlenme bu anlayışın çiçekleneceği bir fidelik haline getirilemez mi? Sendikalar sosyalizmin okulu olarak bilinir. İşçiler bu örgütlerde yönetmeyi bir hakkın öğrenemezler mi? Demokratik kitle örgütleri, diğer halk kesimleri bakımından bu tür okul niteliğini kazanamaz mı? Bu kazançlarını yeni tarz bir siyasi faaliyeti benimsediğin ölçüde yeni biçimler altında çoğaltamaz mısın? 5. mevsimde. Çin'de, Vietnam'da. Sahi Çin, Vietnam ve Küba ne olacak şimdi? Ekim devrimi benzeri bir sosyalist devrim olmamıştı. Demokratik halk devrimi ile önce halk demokrasisi kurulmuştu. Sosyalizmin akıbeti buralarda da pek farklı değil. Ama kesintisiz devrim sürecinde demokratik devrim en azından teorik olarak sosyalizme barışçıl geçiş imkanı tanıyor. Teorik olarak sosyalizm için demokratik devrimin, sosyalizm için bir devrimin yapılmış olması, sosyalizmin sorunlarına çözüm imkanını fazlalaştırabilir. Mantıki olarak, sosyalizmin sorunları henüz sosyalizme geçilmeden önce ve geçilebilmesi için ele alınabilir. Böyle bir durumda sosyalizme ekonomik düzeyde hazırlık sınırlı olsa da, çünkü bu doğrudan egemen üretim ilişkilerine, özel mülkiyetin var olup olmamasına ilişkin bir sorun, sosyalizm için siyasal, kültürel, ideolojik düzeylerde çeşitli imkanlar nasıl seferber edilmeli? Teorik olarak demokratik devrimde iktidar halkın eline geçecek. Farklı halk sınıflarının çıkarları kendi öz örgütlenmeleri ve hatta partileri aracılığıyla dile getirilirken, bunlar arasındaki çatışma ve rekabetin derinleştirilmesi yerine bir halk cephesi ya da halk meclisi bünyesinde bu çıkarların görüş ayrılıklarının uzlaştırılması söz konusu olabilir mi? Nasıl? Bugünden, evet, farklı sınıfsal kesimlerden ve farklı siyasi görüşlerden muhalefet güçlerinin koltuklarının altında kendi dosyaları ile kendi sandalyelerinde aynı masa etrafında oturdukları bir meclisin bugünden yaratılmaya başlanmasıyla. Halk demokrasisi nasıl olabilir? Burjuva demokrasisi ile sosyalist demokrasi arasında yer alan ve daha çok sosyalist demokrasi bağlamında tanımlanabilen bir geçiş biçimi mi sayılmalı? Burjuva demokrasisinden asıl farkı nerede aranmalı? Burjuva demokrasisindeki biçimsel çoğulculuğun, siyasi ya da temsili demokrasinin çok partili rejiminin terk edilişinde mi? Biçimsel çoğulculuk yerine, halk sınıfları arasındaki ittifak temelinde bir çoğulculuk yaratılabilir mi? Nasıl? Bu ittifak farklı sınıf örgütlenmelerinin birleşik cephesi, meclisi, Sovyeti biçimine bürünebilir mi? Örneğin Sovyet örgütlenmeleri 1905'te ve 1917 Ekim devriminden önce ve kısmen iç savaş yıllarında bir cephe işlevi de görmüşlerdi. Ama cephe işlevi ötesinde üstünde bir anlam ve işleve sahip olmuşlar, yalnızca savaş örgütleri olarak değil, halk iktidar organları, devrimden önce bunların nüveleri olma işlevini yüklenmişlerdi. Bu tarihsel deneyi günümüzde nasıl değerlendirebilirsin? Sınıf ittifaklarının örgütlenme biçimlerini, muhalefet ittifakının meclisi. Bu ittifaklarda tanımı gereği sınıf çatışması değil, sınıf uzlaşması, işbirliği, halk içindeki çelişmelerin çözülmesi ilkesi. Esas alınabilirse, bu işbirliği ve uzlaşma sınıf örgütleri aracılığıyla gerçekleşebildiği gibi doğrudan sınıf ittifakı biçiminde de oluşabilir mi? Ya da bu cephelerde aynı sınıfı temsil iddiasını taşıyan farklı görüşlere, programlara sahip çeşitli örgütlerce, diyelim ki küçük burjuvazinin çeşitli partilerine, köylü partilerine, sosyal demokrat partilere, sosyalist partilere ve benzeri yer verilebilir mi? Teorik olarak halk demokrasisinin bu tür çok sesli gelişimi ve çok partili çoğulculuk ile birlikte yaşanabilmesi imkanı, sosyalist demokrasinin öznel koşullarını hazırlayan bir içerik taşıyabilir. Bu durum toplum sosyalizme geçiş yönünde henüz bütünüyle öznel olarak ya da kendi öz deneyimiyle hazır olmadığı sürece çok partili çoğulculuk bir ihtiyaç olarak kabul edilemez mi? Böylece halk demokrasisi koşullarında tek parti, çok parti ikilemine düşülmeden bu demokrasiye özgü bir çok partili çoğulculuk ortamı korunabilir. Halk demokrasisinde partilerin işlevlerini, kurumlaşmalarını azaltması gereken bir ortam hazırlanamaz mı? Temsili demokrasiden doğrudan demokrasiye yönelimin imkanları bu koşullarda yaratılabildiği ölçüde böyle bir ortam sayesinde sosyalizmin partisi teoride kendisine yüklenmiş olandan daha mütevazi bir pratik konumda yer alabilir. En üst yönetim organlarından biri olma özelliğini ya da buna dönüşme riskosunu yitirmiş bir şekilde işlevini yeniden üretebilir. Halk ve demokrasi, bu iki olgunun bir arada olabilmesi, devrimi birlikte başlatacağın ve sosyalizmi birlikte kuracağın emekçilerin sınıfsal çıkarlarını kendi öz deneyimleriyle savunabilmelerine bağlı. Bugüne dek esas olarak işçi-köylü ittifakı eksenindeki çözümlemeleri geçerli buluyordun. Bu çözüm 1900'lerdeki önemini hala koruyor mu? Yoksa mavi yakalı, proleter beyaz yakalı emekçi ittifakı ve hatta kaynaşması bu eksene dahil edilerek değerlendirmelerinde öne çıkabilecek mi? Böyle bir bileşim, demokratik devrimi ne bileyim, sosyalizm için devrim diyebileceğin bir yeniden kavramlaştırma, çözümleme düzlemine taşıyabilir mi? Kuralsızlığın kuralları kuralına sığınarak kafa karıştırıcı birkaç aykırı soru sorabilir miyim? Proletaryanın çoğunlukta olmadığı bir toplumda mantıken sosyalist bir devrim olabilir mi? Bu konuda Bolşevikler ne savunmuştu? Menşevikler ne savunmuştu? Troçki'nin görüşleri nelerdi? Öte yandan her ülkede sosyalizmi hedefleyen devrimler mümkün. Bu konuda bir görüş ayrılığı yok sanırım. Teorik olarak proletaryanın çoğunlukta olduğu bir toplum, endüstri, sanayi toplumudur. Kapitalizm bir sanayi toplumudur ama proletarya ancak saf kapitalizm koşullarında, yani ancak teorik olarak çoğunlukta olabilir. Real kapitalist toplumlarda ara sınıflar ve küçük burjuvazinin toplamı proletaryanın çoğunluğa geçmesini önler, önlemiştir. Proletarya belki ancak post-endüstriyel toplumlarda modern proletaryadan ya da Marx'ın sanayi proletaryası dediği sınıftan farklı olarak post-proletarya kimliğiyle çoğunluğa geçebilir.